Ayrım 6. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. Jared Diamond. Sayfa 49. 3. Bölüm. Erkekler neden bebeklerini emzirmez? Erkeklerde süt salgılama evriminin oluşmaması. Günümüzde biz erkeklerden çocuklarımızın bakımına katkıda bulunmamız bekleniyor. Bunu yapmamak için hiçbir bahanemiz yok. Çünkü çocuklarımız için eşlerimizin yaptığı her şeyi çok iyi yapabilecek durumdayız. Bu nedenle 1987'de ikiz oğullarım doğduğunda ben de bezlerini değiştirmeyi, kusmuklarını temizlemeyi ve ebeveynliğin gereği olan diğer işleri yapmayı öğrendim. Mazur görüldüğümü hissettiğim tek iş bebeklerimin emzirilmesiydi. Bunun karım için ne kadar yorucu bir iş olduğunu görebiliyordum. Dostlarım hormon tedavisi görüp bu yükü paylaşmam gerektiğini söyleyerek benimle şakalaşıyorlardı. Ama acımasız biyolojik gerçekler dişinin imtiyazını hala koruyabildiği ya da erkeğin sorumluluktan kaçmayı sürdürebildiği bu son kaleye de cinsel eşitliği getirmek isteyenlere karşı duruyor anlaşılan. Erkeklerin süt salgılamak için gerekli anatomik donanımdan ve gebeliğin hazırlayıcı deneyiminden yoksun oldukları çok açık gibi görünüyor. 1994'e dek dünyanın 4300 memeli türünden hiçbirinde normal şartlar altında erkeklerde süt salgılamanın görülmediği sanılmaktaydı. Dolayısıyla erkeklerde süt salgılamanın olmaması daha fazla tartışmaya gerek bırakmayan çözümlenmiş bir sorun olarak değerlendirilebilir ve insan cinselliğinin benzersiz özelliklerinin nasıl evrildiği konusundaki bir kitapla tamamen ilgisiz gibi görünebilir. Ne de olsa bu sorunun çözümü evrimci bir mantıktan çok fizyolojik gerçeklere bağlı gibi görünmektedir. Ve süt salgılamanın yalnız dişilere özgü olması salt insanlarda değil, evrensel olarak tüm memelilerde görülen bir olgudur. Gerçekte erkeğin süt salgılaması cinsiyetler savaşı hakkındaki tartışmamızın doğal bir sonucudur. Yalnızca fizyolojik açıklamaların yeterli olmadığını ve insan cinselliğini anlamak için evrimci mantığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet, bugüne dek hiçbir erkek memelinin gebe kalmadığı doğrudur ve normal şartlar altında erkek memelilerin büyük çoğunluğu süt salgılamazlar. Ama biraz daha ileri gidip neden memelilerin gerekli anatomik donanım ile hormonlara ve hazırlayıcı gebelik deneyimine erkeklerin değil de yalnızca dişilerin sahip olmalarını sağlayan genleri geliştirdikleri sorulmalı. Hem dişi hem de erkek güvercinler yavrularını beslemek için kursak sütü salgılar. İnsanlar da bu işi neden kadınların yanı sıra erkekler de yapmıyor? Deniz atlarında dişi değil erkek gebe kalıyor. Neden aynı şey insanlar için de geçerli değil? Gebeliğin dişinin süt salgılaması için gerekli olduğu konusundaki varsayıma gelince, birçok veya çoğu kadında dahil olmak üzere pek çok dişi memeli gebeliğin getirdiği hazırlık olmadan süt üretebiliyor. Aralarında insan erkeklerinin de bulunduğu pek çok memeli türünün erkeğine gerekli hormonlar verildiğinde göğüs gelişimi ve süt üretimi görülüyor. Belli şartlar altında önemli sayıda erkekte hormon tedavisi olmadan da göğüs gelişiyor ve süt üretimi yaşanıyor. Evcil erkek keçilerde kendiliğinden süt üretimi görüldüğünü uzun zamandır biliniyor. Yakın zamanlarda vahşi bir memeli türünün erkeğinde de süt üretimi görülmüştür. Dolayısıyla erkekler süt salgılama potansiyeline fiziksel açıdan sahipler. İleride de göreceğimiz gibi süt salgılama modern insan erkekleri için diğer çoğu memeli türüne göre evrim açısından daha anlamlı olacak. Ama erkeğin süt salgılamasının normal repertuarında yer almadığı ve yakın zamanlarda kaydedilen tek örnek dışında diğer memeli türlerinin de normal repertuarında bulunmadığı biliniyor. Doğal seçim erkeklerin de süt salgılamalarını sağlayabilirdi. Öyleyse bu neden olmadı? Bu yalnızca erkeğin donanımının yetersizliğine işaret edilerek yanıtlanması mümkün olmayan çok önemli bir soru. Erkeklerde süt üretimi cinselliğin evrimindeki ana temalara çok iyi bir örnek oluşturuyor. Dişilerle erkekler arasındaki evrimsel çatışmalar, annelik ya da babalıktan emin olmanın önemi, cinsiyetlerin üreme yatırımlarının farklı olması ve bir türün genetik mirasına bağlılığı. Bu temaları incelerken ilk adım olarak böyle bir şeyin fizyolojik açıdan imkansız olduğu varsayımına dayanarak erkeklerin süt salgılayabileceğini düşünmeye karşı gösterdiğiniz direnci ortadan kaldırmalıyım. Erkekle dişi arasındaki normalde süt salgılanmasını yalnızca kadınlara bahşedenler de dahil olmak üzere tüm genetik farkların aslında oldukça az ve değişebilir olduğu görülüyor. Bu bölüm sizi erkeğin süt salgılamasının mümkün olduğuna ikna edecek ve ardından bu kuramsal olasılığın normalde neden gerçekleşmediği incelenecek. Cinsiyetimizi insanlarda her beden hücresinde kromozom adı verilen 23 mikroskopik paket içerisinde birbirine bağlanmış olan genler belirler. Bu 23 çiftten her birinde bir üye annemizden ve diğeri de babamızdan gelir. 23 insan kromozomu çifti, görünüşlerindeki sabit farklılıklara göre sayılandırılabilir ve birbirlerinden ayırt edilebilir. 1 ile 22 arasındaki kromozom çiftlerinde her çiftin iki üyesi de mikroskop altında incelendiğinde benzer görünür. Ama cinsiyet kromozomları adı verilen 23. çifte gelindiğinde iki üyenin birbirinden farklı olduğu görülür ve bu fark bile yalnızca küçük bir kromozomla yani X kromozomuyla birleşmiş büyük bir kromozoma yani Y kromozomuna sahip olan erkeklerde geçerlidir. Kadınlarda ise iki X kromozomu birleşmiştir. Cinsiyet kromozomları ne işe yarar? Çoğu X kromozomu genleri yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edebilmek gibi cinsiyetle ilgisiz özellikleri belirler. Ama Y kromozomu er bezi yani testis gelişimini belirleyen genler içerir. Döllenmeden 5 hafta sonra her iki cinsiyetten insan embriyonlarında ileride er bezine ya da yumurtalığa dönüşebilecek olan iki potansiyelde bir eşey organı yani gonat gelişir. Embriyon Y kromozomuna sahipse bu talih oyuncusu eşey organı 7. haftadan itibaren kendini er bezine dönüşmeye adar. Ama Y kromozomu yoksa eşey organı 13. haftadan itibaren yumurtalık olarak gelişmeye başlayacaktır. Bu durum şaşırtıcı görünebilir. Ne de olsa insan kızlarda 2. X kromozomunun yumurtalığı ve erkeklerde Y kromozomunun er bezini oluşturmasını bekliyor. Oysa anormal bir gelişim sonucunda 1 Y ve 2 X kromozomuna sahip olan insanlar genellikle erkek ve 3 ya da yalnızca bir X kromozomuna sahip insanlar ise genellikle dişi gibi görünürler. Ama bizim oyuncu eşey organımızın doğal eğilimi müdahale eden bir şey olmadıkça yumurtalığa dönüşmektir. Er bezine dönüşmesi içinse fazladan bir şey, yani bir Y kromozomu gerekir. Bu basit gerçeği duygu yüklü terimlerle yeniden ifade edebiliriz. Endokrinolog Alfred Jost'un da dediği gibi, erkek olmak uzun, zor ve riskli bir maceradır. Dişi olmaya yönelik bünyesel eğilimlere karşı bir tür savaş gibidir. Şovenistler daha da ileri giderek erkek olmayı kahramanca bir şey, kadın olmayı ise işin kolay yolu olarak görebilirler. Tam tersine kadınlık normal insanlık durumu ve erkeklik de daha çok kadın üretmek uğruna ne yazık ki hoş görülmesi gereken patolojik bir sapma olarak görülebilir. Ben yalnızca Y kromozomunun eşey organı gelişimini yumurtalık yönünden er bezi yönüne değiştirdiğini kabul etmeyi ve metafiziksel sonuçlara varmamayı yeğliyorum. Ama erkekte er bezlerinden başka şeyler de vardır. Erkekliğin diğer belirgin zorunlulukları arasında bir penis ve prostat da yer alır. Tıpkı kadınların yumurtalıktan daha fazlasına ihtiyaç duymaları gibi, söz gelimi bir döl yoluna sahip olmak işe yarayabilir, anlaşılan embriyon bizim ilk eşey organı dışında başka çift potansiyelli yapılara da sahip. Ama ilk eşey organının tersine bu diğer iki kutuplu yapılarda doğrudan Y kromozomunun belirlemediği bir potansiyel daha bulunur. Bu diğer yapıları erkek organlarına dönüşmeye yönlendiren şey er bezlerinde üretilen salgılardır. Er bezi salgılarının olmaması ise organları dişi organları olarak gelişmeye yönlendirir. Söz gelimi daha gebeliğin 8. haftasında er bezleri steroid testosteron hormonunu üretmeye başlar. Bu hormonun da bir kısmı yakından bağlantılı steroid dihidrotestosterona dönüştürülür. Androjen olarak bilinen bu steroidler bazı çok amaçlı embriyon yapılarını penis başına, penis uzvuna ve er bezi torbasına dönüştürür. Aynı yapılar aksi takdirde bızıra yani klitorise, büyük ve küçük dudaklara dönüşecektir. Embriyonda Müller kanalı ve Wolf kanalı olarak bilinen iki kanal dizisinde de bir kumar başlar. Er bezi olmadığında Wolf kanalları körelir. Müller kanalları ise dişi ceninin döl yatağına, döl yatağı borularına ve iç döl yoluna dönüşür. Er bezi olduğunda bunun tam tersi gerçekleşir. Androjenler Wolf kanallarına, erkek ceninin sperma boşluklarına, er suyu kanalına ve epididimine dönüştürür. Aynı zamanda Müller kısıtlama hormonu adı verilen bir er bezi proteini adının akla getirdiği şeyi yapar. Yani Müller kanallarının iç dişi organlarına dönüşmesini engeller. Er bezlerini Y kromozomunun belirlemesi ve er bezi salgılarının varlığının ya da yokluğunun da geriye kalan erkek ya da dişi yapıları belirlemesi nedeniyle gelişmekte olan bir insanda belirsiz bir cinsiyet yapısının oluşması imkansız gibi görünüyor. Bunun yerine Y kromozomunun %100 erkek organları, Y kromozomunun olmamasının ise %100 dişi organları anlamına geleceğini düşündürüyor. Oysa yumurtalık ve er bezi dışındaki diğer yapıları üretmek için uzun bir biyokimyasal işlemler dizisi gerekiyor. Her işlemde bir genin belirlediği ve enzim adı verilen moleküler bir unsur sentez ediliyor. Genin mutasyon nedeniyle değişmesi sonucunda enzim kusurlu olabilir ya da hiç salgılanmayabilir. Dolayısıyla enzim kusuru er bezlerinin yanı sıra kimi dişi yapılarına sahip birisi olarak tanımlanan yalancı er dişinin yani pseudohermafrodit ortaya çıkmasına neden olabilir. Enzim kusuru olan yalancı er dişi erkekte kusurlu enzimden önceki metabolizma işlemlerinde etkisini gösteren enzimlere bağlı erkek yapıları normal olarak gelişir. Ancak kusurlu enzime veya ardıl biyokimyasal işlemlere bağımlı erkek yapıları oluşmaz ve bunların yerini ya dişi de eşdeğerleri alır ya da hiçbir şey almaz. Söz gelimi bir tür yalancı er dişi normal bir kadın gibi görünür. Hatta bu kadın erkeklerin dişi güzelliği idealine ortalama gerçek kadından daha iyi uyar. Çünkü kadının göğüsleri iyi gelişmiştir, bacakları da uzun ve zariftir. Güzel kadın mankenlerin yetişkinliklerinde genetik testlerden geçene dek aslında tek bir mutant gene sahip erkekler olduklarını fark etmedikleri vakalar görülmüştür. Bu tür bir yalancı er dişi doğumda normal bir kız bebek gibi görülmesi ve normal bir dış gelişim ve ergenlik geçirmesi nedeniyle yetişkin kız adetinin başlamaması sonucu doktora başvurana dek sorun ortaya çıkmayabilir. Bu noktada doktor adetin başlamamasının basit bir neden olduğunu fark eder. Hastanın döl yatağı, döl yatağı boruları ve üst döl yolu yoktur. Döl yolu 5 santimden sonra kör bir uca ulaşır. Daha ayrıntılı incelemeler yapıldığında normal testosteron salgılayan, normal Y kromozomuyla programlanmış ve ancak kasıkta ya da dudakların içinde gömülü olmaları nedeniyle anormal olan er bezlerine rastlanır. Diğer bir deyişle bu güzel manken aslında genetik olarak belirlenmiş bir biyokimyasal maddenin testosterona tepki verme yeteneğini engellediği ve bunun dışında tamamen normal olan bir erkektir. Bu engellemenin normalde testosteronla dihidrototestosteronu bağlayarak bu androjenlerin normal erkeğin sonraki gelişme işlemlerini başlatmasını sağlayan hücre alıcısında olduğu görülür. Y kromozomunun normal olması nedeniyle er bezleri normal şekilde gelişerek erkeklerde döl yatağı ve döl yatağı borusu gelişimini engelleyen normal Müller engelleme hormonunu üretirler. Ama testosterona tepki verecek normal erkek mekanizmasının gelişimi kesintiye uğramıştır. Dolayısıyla embriyondaki diğer çift potansiyelde cinsiyet organlarının gelişimi dişi yörüngesini izler. Erkek yerine dişi dış üreme organları Wolf kanallarında ve dolayısıyla potansiyel erkek iç üreme organlarında körelme olur. Gerçekte er bezlerinin ve adrenal bezlerinin normalde androjen alıcılarca bertaraf edilecek düşük miktarlarda östrojen salgılamaları nedeniyle bu alıcıların işlevsel biçimde eksik olması, normal kadınlarda az sayıda mevcutturlar, yalancı er dişi erkeğin dış görünüş itibariyle aşırı kadınsı bir dişi olmasına yol açar. Dolayısıyla erkekle kadın arasındaki genel genetik fark yarattığı önemli sonuçlara rağmen aslında oldukça azdır. Erkekle kadın arasındaki tüm farklılıkları sonuçta 23. kromozom üzerindeki diğer kromozomlardaki genlerle uyumlu olarak hareket eden az sayıda gen belirler. Bu farklılıklar elbette üreme organlarının yanı sıra sakal, beden kılı, ses perdesi ve göğüs gelişimindeki farklılıklar gibi cinsiyete bağlı diğer ergenlik sonrası farklılıkları da içerir. Testosteronun ve kimyasal türevlerinin gerçek etkileri yaşa, organa ve türe göre farklılık gösterir. Hayvan türleri cinsiyet farklılıkları açısından birbirinden büyük ölçüde ayrılır ve bu farklar yalnızca meme bezi gelişimiyle ilgili değildir. Yüksek antropoidlerde insanlarla en yakın akrabaları olan insansı maymunlarda bile cinsel özellikler arasında bize tanıdık gelecek farklar görülür. Hayvanat bahçelerinde ve fotoğraflarda gördüklerimizden yetişkin erkek ve dişi goriller arasında erkeğin çok daha büyük olması, ağırlığı dişininkinin iki katıdır, değişik kafa şekilleri ve gümüş renkli sırt tüyü gibi belirgin farklar olduğunu biliriz. İnsanlarda da erkekler bu kadar belirgin olmasa da kadınlardan biraz daha ağır, ortalama %20, daha kaslı ve sakallı olmalarıyla farklılık gösterirler. Bu farklılığın düzeyi bile insan nüfuslarına göre değişir. Söz gelimi Güneydoğu Asyalılarda ve Amerikan yerlilerinde bu farklar daha az belirgindir. Çünkü bu nüfusların erkeklerinde Avrupalı ve Güneybatı Asyalı erkeklere göre daha az kıl ve sakal gelişimi görülür. Ama kibi, gibon türlerinde erkekle dişi birbirine öylesine benzer ki ayırt etmeniz için üreme organlarını incelemenize izin vermeleri gerekir. Plasentalı memelilerin her iki cinsiyetinde de meme bezleri vardır. Çoğu memeli türünde bu bezlerin erkeklerde pek gelişmemesine ve işlevsiz olmalarına karşın erkekteki bu gelişim eksikliğinin düzeyi türe göre değişir. Bir uçta yer alan erkek fare ve sıçanlarda meme dokusu kanal ya da meme ucu üretmez ve dışarıdan bakıldığında görülmez. Diğer uçta yer alan köpeklerde ve insanları da içeren primatlarda ise meme bezleri hem erkeklerde hem de dişilerde kanal ve meme ucu oluşturur ve ergenlikten önce iki cinsiyet arasında bu açıdan fark görülmez. Ergenlikte eşey organlarının, böbrek üstü bezlerinin ve hipofiz bezinin salgıladıkları hormon bileşimlerinin etkisi sonucunda memelilerde cinsiyet farklılıkları artar. Hamile ya da emziren kadınların salgıladığı hormonlar memede bir gelişme yaratarak süt üretiminin başlamasına neden olur ve emzirme ile süt üretimi daha da artar. İnsanlarda süt üretimi özellikle prolaktin hormonunun denetimi altındadır. İneklerde ise etken hormonlar arasında büyüme hormonu olarak da bilinen somatotropin, yani süt ineklerinin hormonla uyarılması önerisi hakkındaki güncel tartışmanın ardındaki hormon vardır. Hormonlar açısından erkeklerin ve dişilerin gösterdikleri farklılıkların mutlak değil, dereceli olduğunu vurgulamalıyız. Bir cinsiyette belli bir hormon daha yüksek yoğunluklarda bulunabilir ve belli bir hormonun daha çok alıcısı olabilir. Yani göğüs gelişimi ve süt üretimi için gerekli hormonları edinmenin tek yolu hamile kalmak değildir. Söz gelimi normal dolaşımdaki hormonlar pek çok memeli türünün yeni doğmuş yavrularında cadı sütü adı verilen bir tür süt üretimini uyarır. Normalde hamilelik sırasında salgılanan östrojen ve projesteron hormonlarının enjekte edilmesi, bakire dişi inek ve keçilerde göğüs gelişimine ve süt üretimine yol açar. Ayrıca iyiliş edilmiş öküzlerde, erkek keçilerde ve erkek kobaylarda da. Hormon verilmiş bakire ineklerin ortalama olarak kendi doğurdukları buzağıları besleyen üvey kız kardeşleri kadar süt ürettikleri görüldü. Tabii hormon verilmiş öküzler bakire ineklerden çok daha az süt ürettiler. Yani önümüzdeki Noel süpermarketlerde öküz sütü bulmamız pek olası görülmüyor. Ama iyiliş edilmiş öküzlerin seçeneklerini önceden kısıtlamış oldukları düşünüldüğünde bu hiç de şaşırtıcı değil. Öküzlerde hormon tedavisi görmüş bakire ineklerin uyum sağlayabildiği, bütün o meme bezi dokularına uyacak bir inek memesi gelişmemiştir. Birçok koşulda iğneyle ya da yöresel olarak uygulanan hormonların insanlarda, hem erkeklerde hem de gebe olmayan ya da emzirmeyen kadınlarda yanlış göğüs gelişimine ve süt salgılanmasına neden olduğu görülmüştür. Östrojen tedavisi gören kadın ve erkek kanser hastaları prolaktin enjekte edildiğinde süt salgılamaya başladılar. Bu hastalar arasında hormon tedavisinin kesilmesinden sonra 7 yıl boyunca süt salgılamaya devam eden 64 yaşında bir erkek de vardı. Bu gözlem 1940'larda yani insan denekleri tıbbi araştırmalara karşı koruma komitelerinin günümüzde bu tür deneyleri yasaklayan düzenlemelerinden önce yapılmıştı. Hipotalamusu, yani bu prolaktin kaynağı olan hipofiz bezini denetler, etkileyen yatıştırıcı ilaçlar alan insanlarda yersiz süt salgılanması gözlenmiştir. Yersiz süt salgılanması ayrıca emme refleksleriyle bağlantılı sinirleri uyaran ameliyatlar geçirmiş insanlarda ve östrojen ya da projesteron içeren doğum kontrol haplarını uzun süre kullanan kadınların bazılarında da gözlenmiştir. Benim en sevdiğim örneklerden birisi, karısının acınacak derecede küçük göğüslerinden yakınan şovenist bir erkeğin kendi göğüslerinin büyümeye başladığını görerek şok geçirmesiydi. Sonunda kocasını tatmin edecek göğüs boyutuna ulaşmak isteyen kadının göğüslerine bol bol östrojen kremi sürdüğü ve kremin adama da bulaştığı anlaşılmıştı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 58.